Ayrım 12. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 159. İlya Ehrenburg. Dipnot. İlya Ehrenburg 1891 yılında doğdu. Moskova Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra 1907'den 1917'ye kadar Paris'te yaşadı. 1939 yılına kadar da Sovyetler Birliği'ne kısa süreler için uğrayarak memleketinin dışında kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte yurduna döndü ve savaş cephelerinde faal olarak gazetecilik yaptı, şiirler, romanlar yayımladı. 1941 yılında Paris düşerken 1945'te Fırtına isimli romanlarıyla iki kez Stalin Edebiyat Ödülünü aldı. Bu iki dev eserinin yanı sıra Rüya Fabrikası 1934 ismini taşıyan ve Amerika özellikle Hollywood izlenimlerini anlatan dünya çapında bir röportaj kitabı vardır. Modern Sovyet edebiyatının oluşmasında büyük payı bulunan yazar, aynı zamanda çağımızın yetiştirdiği Sartre'dan Neruda'ya, Picasso'dan Nazım'a, Eisenstein'dan Unamuno'ya kadar bütün büyük sanatçıların hayranlık dolu saygısını kazanmış, en önde gelen gerçek entelektüellerden biriydi. İlya Ehrenburg'un evinde. Bir zamanlar Yeni Adam dergisinin adı solcuya çıkmıştı. Türkiye'de kaldırımın solundan gidenlerin solcu diye suçlandığı zamanlar. Aşağı yukarı verdiğim 5 hikayeden 4'ünü derginin sahibi İsmail Hakkı Baltacıoğlu, hikayelerin yazılı olduğu kağıtların arkasına "bunlar sosyalist hikayeler" diye geri çevirirdi. Buna karşın ben sosyalizmin ne olduğunu bile bilmiyorum diye direnir dururdu. Yeni Adam'ın Ankara Caddesi'nde Güven Oteli'nin bulunduğu binada yönetim evi olarak da kullanılan tek odasında her cumartesi öğle sonraları toplanılır, Baltacıoğlu yokken de söyleşilirdi. Varken yalnız kendisi söylerdi. Çetin Altan'ı yaşından büyük olmaya özenen bir Galatasaray öğrencisi olarak orada tanımıştım. Cumartesi toplantılarından birinde Profesör Supi Nuri ileri üstünde dura dura yazılarımın İlya Ehrenburg'un yazılarına benzediğini söylemişti. İlya Ehrenburg, bu ismi ilk duyuyordum. Kim bu İlya Ehrenburg? Adının sonundaki Burg hecesinden daha çok Almanya'da Amerikalı olabileceğini düşünmüştüm. Rusluğu hiç aklıma gelmemişti. Yazılarımı bir süre öven Supi Nuri ileri Ehrenburg'un bir Sovyet yazarı olduğunu da söyledi. Eh ben de onun gibi yazıyorsam Ehrenburg'u överken dolaylı olarak beni de övmüş oluyordu. Yıl 1944. Sağda solda İlya Ehrenburg gibi yazıyormuşum, Supi Nuri söyledi diye övünmek belki geçmiştir içimden. Ama kendimi beğenmişliğim yüzünden alçak gönüllü kaldım. Kimseye söylemedim bunu. Basın çevresindeki tanıdıklarıma sordum. Onlar da İlya Ehrenburg'u tanımıyorlardı. Demek İlya Ehrenburg bizce bilinmeyen bir yazar. Birkaç yıl sonra arkadaşlarım arasında Ehrenburg'dan bir şeyler okuyanlar vardı. Eserlerini okuduğumuz yazarları kendimizce bir kalıba sokup tasarlarız. Ben ondan hiçbir şey okumadığım, salt adını duyduğum halde nedense Ehrenburg'u ben yaşta uzun boylu atılgan biri diye tasarlamıştım. Belki de daha 13 yaşındayken işçilerle birlikte barikatlarda savaştığını, 1905-1907 devrimci devinimlere katılması yüzünden liseden kovulup tutuklandığını duyduğum için onu böyle tasarlamıştım. Daha sonraları aydın çevrelerde bir La Chute de Paris sözü aldı yürüdü. La Chute de Paris, La Chute de Paris. Müthiş bir romanmış. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Fransa'yı anlatıyormuş. Eserlerini okuyanlar onun romancı olup olmadığı üzerinde tartışıyorlardı. Büyük romancı. Hayır, büyük gazeteci. Büyük röportajcı diyenler vardı. 1950'lerden sonra onun röportajlarından bazı parçalar okumuştum. Ama şimdi o yazılardan aklımda hiçbir şey yok. Yalnız şöyle dumanlı biriz. Amerikan toplumundaki çelişki ve kasıtlı yaşayışı alaya alan gerçekçi yazılardı. La Chute de Paris, Paris düşerken adıyla Türkçe'ye çevrildi. Kitap olarak basılmadan önce romanın çeviri metnini okumuştum. Evet, söylendiği gibi röportaj yazarının kaleminden müthiş bir roman. İki gazetecinin gözlem gücüne hayran olmuşumdur. Biri Dünyayı Sarsan 10 Gün adlı kitabıyla John Reed, biri de Ilya Grigorievich Ehrenburg. Gazete yazılarının yaşam süresi ipek böceği kelebekleri gibi en çok 24 saattir. Birkaç kanat çırpışı, pırpır sonrası yok. Bir gazete yazarı bu kısacık kanat çırpınışlarından nasıl ölümsüz büyük eserler yaratabilir? Bence yazarın o büyük gözlem gücüyle Paris düşerken romanı bunu ortaya koymuştur. Okulların ders kitabı bir de yardımcı kitapları vardır. Hiç olacağı yok ya, dünyayı sarsan 10 günle Paris düşerken gazetecilik enstitüsü öğrencilerine gazeteciliğin büyük uygulamasını gösteren ders kitapları olmalıdır. Hiç değilse yardımcı ders kitabı. Gazetecilik öğrencileri bu iki kitapta gerçekçi gözlem gücüyle bir gazetecinin nasıl kalıcı olabileceğini öğreneceklerdir. Bir şey daha, gazetecinin nasıl edebiyatçı olabileceğini, John Reed salt gazeteci, Eyren Burk gazeteci edebiyatçı, yalnız yazdıkları değerli değil, nasıl yazdığı da değerli. Eyren Burg'u okudukça yazılarımın hiç de onunkilere benzemediğini, Supi Nuri İleri'nin olsa olsa bir genç yazarı özendirmek için bana iltifatta bulunduğunu anladım. İlk yurt dışı geziye çıkışım 1965'te Moskova'ya gitmiştim. Elbet görmek istediğim Sovyet yazarları arasında İlya Eyren Burg başta gelenlerdendi. Bu yazıyı yazarken bu gezide tuttuğum notları karıştırıyordum. 1965 yılının 2 Temmuz Cuma günü öğleden sonra İlya Eyrenburg'u evinde ziyaret etmiştim. Tabii önceden randevu alınmıştı. İster büyük, ister orta, ister küçük bir yazarın evine bizdeki gibi çat kapı gidilemez. O günkü notlarıma bakıyorum. Bütün ayrıntılarıyla günü gününe not tuttuğum halde o gün için çok az şey yazmıştım. Eyrenburg'u ziyaret, Zekeriya Sertel, Babayev, Svetlana, Yaşar Kemal. Çok canım sıkıldı. Notları sonra yazacağım. Sonra da pek bir şey yazmamışım. Evet, o gün çok canım sıkılmıştı. Çünkü yanında 2 saate yakın bir zaman kaldığımız halde, ki çok ve gereksiz kalmıştık Eyrenburg'un konuşmasına, çok az fırsat verilmişti. Yani bu güzel fırsatı kaçıranlar bizlerdik. Oysa ben her sözünü, her davranışını dikkatle izlemek, beklemek için Eyrenburg'a gitmiştim. Elbette böyle 74 yaşında çok ünlü bir yazarın huzurundaydık. Gürcü lokantasında öğle yemeğini yedikten sonra saat 16'da Eyrenburg'un evine gittik. 5 kişiydik. Zekeriya Sertel, Babayev, tercümanım Svetlana, Yaşar Kemal ve ben. Biz kapıdan girerken Sartre'la Simone de Beauvoir'da kalkmışlar, çıkmak üzereydiler. Evin girişinde tanıştırıldık. Türk yazarları, Yaşar Kemal, Aziz Nesin. Sartre püf demiştir, belki de püf bile dememiştir. Tabii Yaşar Kemal değil, kendi adıma söylüyorum. El sıkışırken dikkatle onlara bakıyorum. Sartre resimlerindekinden daha çirkin, Simone de Beauvoir da resimlerindekinden daha güzel. Şaşılarla körlerin gözlerine bakmaktan çekinirim. Kendim şaşı kör olmadığımdan bir tuhaf utanç duyarak. Sartre'ın kalın gözlük camları arkasındaki gözlerine, onun karşısında şaşı olmamam ayıpmış gibi çekinerek baktım. Onlar gittiler, küçük salona geçtik. Üstünde kalın bir örtü bulunan masanın çevresinde Eyrenburg, Yaşar Kemal ve ben, Babayev koltukta, Svetlana ile Zekeriya Sertel divanda. Duvarlarda modern tablolar var, hepsi orijinal, çoğu Fransız ressamlarının. Bu duvarlardaki bir de Konstantin Simonov'un evindeki modern resimleri, yani bu tür resimleri Sovyetler Birliği'nde sık sık göremezsiniz. Oturduğumuz salonda camlı bir kapıyla başka bir odaya geçiliyor. Soldaki duvarı boydan boya bir goblen halısı kaplamış. Goblen halısı mı? Durunuz birazcık anlatayım. Benim kuşağım benden 10 yaş büyük ve 10 yaş küçük Türk yazarları çoğumuz gerçekten halk çocuklarıyız. Böyle olduğumuz için bizden önceki ve sonraki birçok burjuva yazarlardan birçok üstünlüğümüz olduğu gibi onlara bakarak pek çok ama pek çok eksik yanlarımız da vardır. Halk çocuğu olmamızdan toplumsal ve kuşaktan kuşağa geçen birikimsizlikten gelen bu eksikliğimizi ister kurnazlıkla, ister zeka ile örtmeye, gizlemeye ve büyük çabayla bu eksiklerimizi telafiye çalışmamız gerekirken çok zaman bunun tersini yaparız. Bakın biz neler biliyoruz diye gösterişe kalkarken çok zaman bakın biz neler bilmiyoruz diye istediğimizin tersini yapmış oluyoruz. Ben goblen halısını nereden bileceğim bilmem. Bir rastlantıyla öğrendim. Moskova'ya gelmeden 4 gün önce Polonya'nın Krakow kentindeydim. Bu Krakow'da goblen halısının en iyilerinin yapıldığı yermiş. Benim orada olduğum sıra bir goblen halısı sergisi vardı. Aman Allah, ne halılar, ne halılar, bittim halılara. Polonya'da basılan kitabımın telif hakkı olarak verilen 13 bin zilotu, yani 600 dolar, üstümdeydi, oldukça büyük para. Paranın hepsini de vermek gerekse şuradan beğendiğim bir halıyı alayım dedim. Hoş bu sergideki en güzel, en büyük halı bile bu kadar pahalı değildir ya diye düşünüyordum. Kendimce en güzelini seçtim. Kaça? 8.000 dolara. Birden iki elim yanıma düştü. Ya büyükleri kim bilir kaça? En ucuzunu sordum. 4.000 dolar. İşte o ünlü goblen halıları üstüne benim bilgim bu kadar. Gelelim Ehrenburg'la konuşmamıza. Bir kadın Türk kahveleri getirdi. Yaşar Kemal sağındaki duvara baktı. Goblen halısının üstündeki motifleri görünce, ''Bunlar Türk halk desenleri, bu Türk halısı. Bakın, halk şairi saz çalıyor işte. Bu motifleri Türklerden almışlar.'' diye başladı. Uzun uzun Türk köylüsünün yün çorap işlemelerini, heybe süslemelerini anlatıyor. Çevirmenler her anlattığını çevirmek zorunda. O arada yabancılar arasında, ''Aman bre Yaşar, bu goblendir.'' demenin, işaret çakmanın da olanağı yok. Boyunu anlatılıyor. Kim bilir neler neler dinlemiş olan Ehrenburg büyük bir sabırla dinliyor. Nasılsa bir fırsatını yakalayıp büyük bir serin kanlılıkla, ''O goblen halısıdır.'' dedi. Polonya'ya gittiğim zaman Polonya Yazarlar Birliği hediye etmişti. Sevimli Yaşar Kemal, şu Rus yazarına Türk halk sanatını öğretmeye iyice cehd etmiş olduğu için bu fırsattan yararlanıp az mücezm ile Yörükleri, Tahtacıları, Dadaloğlu'nu, Karacaoğlan'ı, köylü çoraplarındaki heybe ve çadırlarındaki nakışları anlatıyor. Evet, anlatmalı. 74 yaşındaki Rus'u elimize geçirmişiz. Bir daha bu fırsat nereden ele geçer? İyi bir öğretmeli Rus gavuruna bizi büsbütün de hamhum bellemesin. Yazık ki bu konuşmadan 2 yıl sonra öldüğü için Ehrenburg orada edindiği bilgilerden çok az yararlanabildi. Onları çok az kullanabildi. Ehrenburg Yaşar Kemal'e bakıyor, ben Ehrenburg'a bakıyorum. Bu adamı sanki İstanbul'un yüksek kaldırımından tepe başında görmüş gibiyim. Eskiden şimdiki Karaköy alanının oralarda, küçük küçücük dükkanlarda, camekandaki paralar önünde sarraflar vardı. İlya Ehrenburg'u bu bizim sarraflara benzetiyorum. Yaşlı pembe derisinin altından mavi damarları görünüyor. Uzun parmaklı yorgun ellerine bakıyorum. 50 kitabı işte bu parmaklarla yazdı. Bir ara bozuk bir ağızla da olsa niçin bizimle Türkçe konuşmuyor diye içimden geçti. Düşünüyorum, İkinci Dünya Savaşı'nın da en ünlü gazetecisiydi. Molotov onun için birkaç tümen askerden daha yararlı demiş. Birkaç tümene bedel bir yazar. Topu yok, tüfeği yok, bombası yok ama kalemi var. Hiç de taviz vermemiş, baş eğmemiş, aman efendimci olmamış. Ne Stalin'e ne Huruşov'a, dipnot Kuruşçev, ne de başkalarına. Onun için Sovyetler Birliği'nde çok seviliyor. Yalnız Yugoslavlar büyük yazar dedikleri Ehrenburg'a biraz buruk. Çünkü Sovyetler Yugoslavya, daha doğrusu Stalin-Tito çatışmasında yazılarıyla Yugoslavya'nın karşısında olmuş. İlişkiler düzenince Yugoslavlar onu çağırmışlar. Gerçekten çok güzel yer olan Ohri Gölü'nü beğenmiş. Böyle güzel iki krater gölü var demiş, biri Baykal, biri de bu. 1942'de Stalin armağanını aldı ama Stalinci olmadı. Doğrudan doğruya baş kaldırmış da değil, yalnız katılmamış. Büyük yazarların yazmaları, konuşmaları kadar susmaları da anlamlıdır. Tabii bu ölçü değerden anlar toplum için. Türkiye'de konuşsan ne çıkar, sussan kimin umurunda. Stalin armağanından birkaç yıl sonra da Lenin ödülünü aldı. Az tanıdığımız kimseler için yargıya varmamız zor. O 2 saate yakın zaman içinde pek az konuşabildi. Ama onun için izlenimim şu. Avrupa kültürü denilen şeyi bir dev avucuna toplayıp sıksa sıksa o kültürden özet olarak işte bu Ehrenburg gibi kişiler kalır. Avrupa kültürünün en sivri ucu. Büyük romancı mı? Tolstoy'un Dostoyevski'nin yanında değil ama büyük zeka. Kabul ediyorum bu yargılarım çok bilgiççe, yani bilgisizce de olabilir. Konuşmak için önceden hazırlıklı değildim. Gelişi güzel konu açılsın istiyordum, doğallıkla kendiliğinden. Ama sormak için fırsat yakalayamıyordum. Bir ara her nasılsa fırsatını bulup Huruşov'un resim sergisine gidip, oradaki modern resimleri beğenmeyerek, eşek kuyruğuna boya sürüp fırça yerinde kullanılarak bunlardan daha iyi resim yapılacağını söylediğini hatırlattım. Huruşov'un bu sözleri bu salonun duvarlarındaki resimlerle karşıtlık yaratıyordu. Ehrenburg şöyle dedi, ''Dünyanın en acayip yaratığı köyden kopup kente gelmiş ama kendi olamamış insanlardır. Çünkü artık köyden koptukları için köylü değildirler.'' Bu sözlerle Huruşov'u anlatmış oluyordu. Ama ben konuşurken benim ve Yaşar Kemal'in biyografilerimizi elbette bilmiyordu. Birleşmiş Milletler'de kürsüye çıkıp ayağından çıkardığı papucunu kürsüye vurmasını pek sevdiği Huruşov'un bu davranışını birçok Rus gibi o da beğenmiyordu. Kendi kendini beğenmemek gibi kendi kendini eleştirmek güzel bir şey. Birçok Rus aydını 9 milyon nüfuslu Moskova'ya büyük köy diyorlar. Ehrenburg da Moskova'da yapılan bu yeni yapıları pek beğenmiyordu. Huruşov zamanında gözden düşmüş yaşaması bundan olacak. Politikacıların sanata karışmalarını sevmiyordu. Bir anısını anlattı. Devrimin ilk yılları. Moskova'da bir resim sergisi açılmış. O zamanki Rus resmi özellikle konstruktivizme, sonradan Avrupa'daki öncü resim akımlarının yol açıcısı olacak. Sergiye Lenin'i de çağırmışlar. Orada genç şairler de varmış. Lenin'e Mayakovski'yi seviyor musunuz diye sormuşlar. Lenin boynunu bükmüş. Tabii demiş, Mayakovski'yi seviyorum ama ne de olsa ben biraz yaşlıyım. Mayakovski'nin şiirlerini pek anlayamıyorum. Ben Puşkin'i seviyorum. Vay, nasıl olur Mayakovski ha? Şairler böyle söyleyerek gülür. Lenin de canım ne yapayım anlayamıyorum işte. Puşkin'i daha çok seviyorum onu anlıyorum diyerek geri geri gidermiş. Ta serginin kapısına kadar. Lenin bu, koca Lenin. Lenin'in davranışının büyüklüğü kadar o zamanki şairlerin içtenliği bile güzel. Ehrenburg bu anısıyla sanat özgürlüğünü anlatıyordu. Huruşov'un sergideki eşek kuyruğu sözüyle Lenin'in bu davranışı arasında uçurum var elbet. Ama ne olursa olsun esprili adamdı köylü Huruşov. Sovyetler Birliği'nde gezdiğim birçok yerde heykellerin altın yaldızla kaplı olduğunu söyledim. Bunun nedenini sordum, cevabı kısa oldu. Soyunmak için güzel olmak gerekir. Çok yorduğumuz için özür dileyerek Ehrenburg'dan ayrıldık. Helsinki'deki Dünya Barış Kongresi'nde de buluştuk. Kongrenin o büyük karmaşıklığı içinde konuşamadık Ehrenburg'la. Bir gece Helsinki Kültür Sarayı'nda Barış Kongresi'nin başkanlık divanı toplantısı vardı. En sert ve keskin tartışmalar orada olur. Bu toplantı saat 21'den sabahın 6'sına kadar sürdü. Büyük salonda U biçimine sokulmuş masalarda toplanmıştık. Karşımda Vietnamlılar, öte başta Arap ülkeleri delegeleri, sol başta da Ehrenburg. Bütün delegeler gibi önceki çalışmalardan ben de yorgundum. Bütün gece o yorgunlukla uykusuz kalmak kolay değil. Zaman zaman uyukluyor, tartışmanın bir yerinde sert tartışma gürültüleriyle uyanıyordum. Uyanır uyanmaz da Ehrenburg'a bakıyordum. 74 yaşında yorgun bir yazar. Her uyanışımda onu dikkatle tartışmaları dinlerken görünce kendimden utanıyordum. Bütün gece ne tartışmalara katıldı, ne konuştu, ne uyukladı. Büyük dikkatle dinledi. Bu son Moskova'ya gidişimde Ehrenburg'u bir daha görmek istemiştim. O sırada Sovyet Yazarlar Kongresi vardı ve İlya Ehrenburg Moskova'da değildi. İtalya'ya gitmişti. Şolov kongrede konuşurken Ehrenburg'un böyle önemli bir toplantı sırasında İtalya'ya gidişine dokunmuş. Sonra gazetelerde ölüm haberlerini okudum. 76 yaşında enfarktüs kriziyle ölmüş, hem de anılarının 7. cildini bitiremeden. Her ölenin ardından bireysel bencillikle biraz daha kendimize acımaktayız. Beni en çok anılarını bitirememiş olması acındırıyor. 6 cildini yazmıştı. Benim de 8 ciltlik bir anım olacak. Daha 1. cildini yazabildim. Anılarında en güzel anlattığı bölümlerden biri de Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet'in en iyi arkadaşıydı. Moskova'da törenle kutlanan Nazım Hikmet'in 60. yaş günü toplantısında onun yanında oturuyordu. Türkçe Paris Düşerken romanının arka kapağındaki resim bu törende Nazım'la onu yan yana gösterir. 76 yaş uzun bir yaşamdır. Ama yazacağı eser yarıda kalan her yazar erken ölmüş demektir. Onun içinde 1000 yaşında ölen yazar da erken ölmüştür. İsmet Küntay, not. Aferin Ankara Sanat Tiyatrosu çalışanlarına. Ölümünden sonra şu gazete ilanını okuyabilecek sürede başını ölümden kaldırıp da görseydi ilanı, ne mutlu olurdu. Not. Çocuklarla Meral Bayramoğlu'ndaydı, evde yalnızdım. 8'de uyandım. Önce bacaklarımın arasında dolaşan Ako'nun karnını doyurdum. Sonra türlü yemeği hazırlayıp ocağa vurdum. Kapıdan gazeteleri alıp yatağa uzandım. Gazetelerde ölüm ilanlarına hiç bakmam. Nasılsa Hürriyet'teki bir ölüm ilanına gözüm takıldı. Büyük harflerle Küntay yazıları. Küntay az bulunur bir soyadı. Üstüne okudum, İsmet Ömer Küntay. İsmet Küntay'ın bir akrabası olacak diye düşündüm. İlanın bütününü okudum. Bizim İsmet ölmüş. 50'sinde var yoktu. Son birkaç yıldır hep hastaydı ama ölümcül hastalığı olduğunu sanmıyordum. En son 15-20 gün önce telefonla konuştuğumuzda dayanılmaz ağrıları olduğunu, kalp sanılan hastalığının, bir kez kalp krizi geçirmişti, safra kesesi hastalığı olduğunu, tahlillerin sonucunun o gün öğleden sonra alınacağını söylemişti. Lise öğrencileriyken 40 yaş bize o denli çok uzaklarda gelirdi ki, 40 yaşından sonra insanlar yaşasa da olur, yaşamasa da gibi gelirdi. Hele 50'sinden sonra biri ölürse, yaşayacağı kadar yaşamış sanırdık. 50-55 yaşlarında ölmüş birisinin arkasından genç yaşında öldü ya da en verimli çağında öldü gibi yazılar okuyunca gülesim gelirdi. Herhalde şimdiki gençler de bizim gibi 50'sini geçmiş, 60'ını doldurmuş olanlar için miadını doldurup fazladan yaşayanlar diye düşünmektedir. Oysa bugün benden 10 yaş küçük 50'sinde bir İsmet Küntay ölünce bana gencecik öldü, bir delikanlı ölmüş gibi geliyor. İsmet'in ilk yazıları sanırım 1961'de yayımladığım Zübük adlı mizah dergisinde yayımlanmıştı. Dergide okurlar arasında mizah hikayesi yarışması açmıştık. Beğenilip yayımlanan her hikayeye 2 lira telif hakkı gönderiyorduk. Sonra bu yayımlananlar arasında yarışma yapılacaktı. İsmet Küntay Kuzguncuk adıyla mizah hikayeleri getirdi. Bunlar ne yayımlanamayacak kadar kötü ne yayımlanacak kadar iyi hikayelerdi. Ama umut veren hikayelerdi. Üstelik gönderilen öbür hikayeler arasında dikkat çekiyordu. İlk hikayesi yayımlandıktan, telif hakkı ona postalandıktan sonra İsmet Küntay'dan hikaye yağmaya başladı. Hepsi de ne çok iyi ne çok kötü hikayelerdi. Hepsi de umut veriyordu. Mizah yazarlarının yetişmesine çaba gösterdiğim yıllardı. İsmet'in hikayelerini onun gibi daha birkaç kişininkiyle birlikte hep daha ilerini yazacak, gelişecek diye umutla yayımlıyordum. Bana ondan ilk Hamdi Avcıoğlu söz etti. Çok eski bir arkadaş ve yetenekli bir amatör yazar olduğu, profesyonel geçinenlerin çoğundan daha iyi yazdığını söyledi. Gerçekten de yaşamını mizahla kazanan 4-5 yazarımızdan çok daha iyi yazıyordu. Nasıl olup bu denli çok hikaye yazabildiğini sordum. Hamdi Avcıoğlu bir bankada muhasebeci olduğunu, yazmaya vakit bulduğunu söyledi. Zübük kapanmıştı. Sonraları Hamdi aracılığıyla İsmet Küntay'la tanıştım. Sait Faik'in Işık Lisesi salonunda yapılan ölümünün ikinci yılı anma toplantısından sonra gittiğimiz Cumhuriyet Meyhanesi'nde birkaç yazar, şair adı ortaya atılınca Fethi Naci kimilerinin salt ısrar yüzünden yazarlıkla, şairlikle ısrar etmeleri nedeniyle şair yazar olarak tanındıklarını, hatta edebiyat tarihine bile bu yüzden gireceklerini söyledi. Turgut Uyar da buna katıldı. Ben de aynı düşüncedeyim. Gerçekte bunların hiç yazarlık, şairlik yetenekleri yoktur. Ama yazarlık ve şairlikte yıllar yılı öylesine direnirler, o denli çok yazarlar ki, ister istemez bu denli çokluk arasında bir iki de ortayı olsun tutturduklarından yazar ya da şair diye tanınırlar, adları geçer. Bu yargıya varırken üzülüyorum. Çünkü salt direnmeleri yüzünden yazar tanınmışlar arasında çok iyi yürekliler, çok iyi kişiler, sevdiğim arkadaşlarım da var. Yetenekli ama kaypak, güvenilmez sanatçılar olacağına onların yetenekli olmalarını nedenli çok isterdim. İsmet Küntay edebiyat tarihimize, tiyatro tarihimize girecek çapta bir yazar değildir. Neden? Çünkü direnmemiştir. Yazarlıkta direnseydi bugünkü birçok ünlüler dendi, o da ünlü bir yazar sayılırdı. Yazarlıkta direnmedikleri için yazarlık yetenekleri ortaya çıkamamış yazar yetenekler gizli kalmış. Ne çok yetenek vardır. İsmet Küntay bunlardan biriydi. Neden yazarlıkta direnmedi de banka muhasebeciliğini seçti? Belki yazarlığın maddi sıkıntılarını göze almadığından, yazarlığın güvencesiz oluşundan İsmet bağlarını koparmadı. Üstelik İsmet Küntay yazar olmak için çok direndi ama iş işten geçti artık. 40 yaşından sonra yazarlıkla direniyordu. Olamazdı, olmadı da. İsmet için bunları düşünürken kendimi de düşünüyorum. Yazarlık alanına atılabilmek için gemilerimi yakmak yürekliliğini daha gösteremediğim günlerde asker olarak da yazarlık yapabileceğimi düşünerek kendimi boşuna avutmaya çalışırdım. İçimden bunun olamayacağını da bilirdim. Bir emekli albay, bir emekli general olarak yazar pazarına gelecektim. Ondan sonra nice dirensem boştu. İsmet Küntay banka muhasebeciliğini oradan emeklilik hakkını tepebilseydi belki çok sıkıntı çekecekti. Ama Türk tiyatrosu bir oyun yazarı kazanacaktı. Ama Türk bankacılığı hiç de bir muhasebeci kaybetmemiş olacaktı. Bankalar çok muhasebeciler bulabilirlerdi. Dedikoducu, en yakın arkadaşının kızı için söylediği beni kendinden soğutmuştu. Üstelik söylediği de doğruydu ama söylememesini isterdi. Hassaş'a girdi. İyi mevki, iyi parayla. Kurucusu, karısının akrabası ve hemşehrisiydi. Hassaş'ın aleyhinde konuşuyor diye Hamdi'ye kırıldı. Haksızdı. Ben de Hassaş aleyhinde yazdım. Bir kıza iş bulmak için gittik Hamdi ile. Bizi koridorda bekletmesi, numaralar, büyük bürokrat numaraları. Tümüyle soğudum. Hassaş dedikoduları, dalavereleri gazetelerde çıktıkça kaçan kaçana. Fareler batan gemiyi terk ediyorlardı. Ama ilk kaçan İsmet olmuştu. Artık ondan, bu sebepten soğumuştum. Deve Kuşu Tiyatrosu'nda Bu Şehri İstanbul'da ilk hikayesinin sahnelenişi, ışığın yüzüne tutuluşu, ilk tiyatro telif işi, aşk maceraları. Refika, Nadide'nin yanından İsmet'in evi telefon etti. Cenazesine gideceğim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 172.